Ayrım 22, Kuşkunun Parmakları, Robert Ludlum, sayfa 282. Her nedense devriye arabası durmadı. Araba yolu ayrımına varınca ne haliniz varsa görün dercesine hızlanarak gözden kayboldu. Tanner diğerlerinin yüzlerindeki düş kırıklığını görmemek için el fenerini söndürdükten sonra arkasına döndü. Bernie yavaş sesle konuştu. İçime bir kurt düştü. Görmemiş olamaz. Alice gözlerini hala pencereden ayırmayan oğlunu tutuyordu. John Tanner anlamazlıktan gelerek hemen kötüye yormayın diye ağız yaptı. Dışarıda kıyamet kopuyor. Belki yağmurun etkisiyle dışarısını göremez olmuşlardır. Bilirsiniz böyle havalarda araba camları buğulanır. Çok geçmeden yine geçerler. İşin aslını o zaman anlarız. Gelecek kez arabayı görür görmez dışarı fırlayacağım. Bernie nasıl diye sordu. Yetişmek için yeterli zamanı bulacağını hiç sanmıyorum. Elimize geçeni kapı önüne yığdık. Bu pencereden çıkacağım. Tanner gözleriyle aralığı ölçtü. Bu daracık aralıktan geçebilmesi olanaksızdı. Palavra sıkmak alışkanlığı yine bildiğini okuyordu. Ben sığabilirim baba. Çocuk gerçeğin sesini yansıtıyordu. Gerektiğinde onu gönderebilirdi. Ama içinden bir ses bunu yapamazsın diyordu. Bu riski dünyada göze alamazdı. Arabayı kullananın ışığı gördüğü halde durmadığına hiç kuşkusu yoktu. Pencerelere dönelim. Leyla, ilk sıra sende. Alice, Janet'a bir bakıver. Uykuya daldı sanırım. Tanner vakit öldürmek pahasına da olsa onları bir şeylerle oyalaması gerektiğini anlıyordu. Yoksa her birinin kafasında kişisel düşünceler biçimlenecek ve bunlar giderek korkuya dönüşecekti. İnsanın yüreğini ağzına getiren bir gök gürlemesi duyuldu. Bir şimşek ışığı bodruma bir anda gündüze çevirdi. Johnny! Osterman'ın yüzü sol arka pencereye dönüktü. Buraya gel. Tanner Osterman'ın yanına seyirterek gözlerini pencereye uydurdu. Bulut gibi inen yağmur arasından kısa mesafede gücünü yitiren ve yerden diklemesine yükselen bir ışık demeti gözüne çarptı. Havuzla koruluk arasında kalan çimenliğin uzak kenarından geliyordu. Sarsak bir yürüyüşü simgelercesine yayılan titrek bir ışıktı. Az sonra bir şimşek ışığı el fenerini tutan gövdeyi açığa vurdu. Birisi ihtiyatlı adımlarla eve yaklaşıyordu. Bernie birisi havuza yuvarlanmaktan korkuyor diye fısıldadı. Ne o? Şilte'de kızının yanında duran Alice'in sinirli sesi kulaklarına geldi. Tanner dışarıda biri var diye yanıtladı. Herkes olduğu yerde kalsın. Yolunu dört gözle beklediğimiz polis olabilir. Ya da bizi yaylım ateşine tutan kaçık. Tanrı bizi korusun. Şşt, sakin ol. Leyla ön pencereden ayrılarak Alice'in yanına gitti. Yüzünü cama dayama Bernie. Birazdan kapıya varacak, havuzu dolaşıyor. İki adam geri çekilerek pencere kenarında durdular. Sağanak altındaki adam bol bir panço giymiş ve başına geniş kenarlı bir yağmur başlığı geçirmişti. Eve iyice sokulunca ışığı söndürdü. Bodrumdakiler yıkarlarında mutfak kapısının tıkırdadığını ve ardından tahtaya yüklenen bir gövdenin sesini duydular. Çok geçmeden çarpma sesinin arkası kesildi ve fırtınanın sinir bozucu uğultusu dışında ortalık sessizliğe gömüldü. Zorba mutfak kapısıyla uğraşmaktan vazgeçmiş olacaktı. Tanner aşağı yukarı dalgalanan ışığı pencere kenarından görebiliyordu. Az sonra evin garaj tarafındaki uzak ucunda gözden kayboldu. Bernie, Leyla Alice ile çocuğun yanında ayaktaydı. Şuraya bak. Yanındaki pencereden başka bir fenerin kesintili ışığı geliyordu. Çok uzakta olduğu halde epey parlaktı. Belirsiz çemberler çizişinden ışığı tutan kimsenin eve doğru koştuğu anlaşılıyordu. Işık birden söndü ve ortalığa yeniden yağmur ve gök gürültüsü egemen oldu. Tanner ve Osterman pencerenin iki yanında yer alarak dikkatle dışarıya göz attılar. Rüzgarın etkisiyle savrulan yağmur taneleri dışında gözlerine bir şey çarpmadı. Yukarı katta bir çatırtı koptu. Bunu daha şiddetli bir yüklenme sesi izledi. Tanner merdiven başına fırladı. Bodrum kapısını kilitlemişti ama yeterince dayanıklı değildi. Sıkı bir tekme onu menteşelerinden kolayca söküp atabilirdi. baltayı merdivenlerden inmeye kalkışacak birine indirmek üzere hazır tuttu. Görünmez güçlerden buyruk almışçasına bir sessizlik oldu. Evde çıt çıkmıyordu. Birden Alice Tanner bir çığlık attı, iri bir el ön pencerenin camını siliyordu. Güçlü bir elektrik fenerinin ışığı karanlığı deldi. Işığın arkasında yüzünü yağmur başlığıyla gizleyen biri çömeliyordu. Tanner karısının ve kızının yanına koşarak çocuğu battaniyeden kaldırdı. ''Geri çekilin, sırtınızı duvara verin.'' Dışarıdaki saldırganın botuyla vuruşu camı bir anda tuzla buz etti. Tekmelemesi sürdükçe çevreye cam tahta parçaları çamur saçıldı. Yağmur süpürürcesine üzerlerinden geçiyordu. Işık demeti köşe bucağı tararken birbirlerine sokularak duvara yaslandılar. Bunu neyin izleyeceği gün gibi ortadaydı. Ölümün soluğunu duymalarına ramak kalmıştı. Bir tüfeğin kara namlusu pencere pervazında belirdi ve kulakları sağır edici bir yaylım ateşi döşemeyi ve arka duvarı taradı. Ölümü hatırlatan bir sessizlik oldu. Bodrum katını briket tozu sarmıştı. El fenerinin göz kamaştırıcı ışığında toz bulutu bir hortumu andırırcasına fır dönüyordu. Acımasız ve rastgele ateş yeniden başladı. Tanner'ın içine işleyen piyadecilik ruhu daha fazla eli kolu bağlı kalamayacağını sesleniyordu. İkinci bir şarjörün otomatik tüfeği dolduruş sesini duydular. Az sonra bir başka tüfek dipçiği tam karşılarına düşen sol arka pencerenin camını parçaladı. Yaygın bir ışık demeti sırtını duvara vermiş bu çaresiz insanların üzerlerinde dolaştı. Tanner karısının küçük kızlarına sımsıkı sarılarak vücudunu siper edişini izledi ve aklına çılgınca bir düşünce geldi. Pencereye fırladı, baltayı kırık cama denk getirerek olanca gücüyle arkasındaki gövdeye savurdu. Saldırısı hedefini bulmuş ve vücut sırt üstü devrilmişti. Adamın düşerken tetiğine dokunduğu tüfekten çıkan mermiler Tanner'ın saçlarını yalayarak tavana saplandı. Daha ne olduğunu bile anlayamadan bu kez ön pencereden yöneltilen kuvvetli bir ışığa yakalandı. Tanner artık sonum geldi diye aklından geçirdiği sırada beklenmedik bir şey oldu. Ok gibi atılan Bernie, elindeki bahçe tırmığıyla tüfek namlusunu savurarak mermilerin yolunu saptırdı. Haberler bölümü müdürü emekleyerek karısının ve çocuklarının yanına döndü. Onları bodrumun garaj yanındaki uzak duvarına çekerken Ostermanlara seslendi. ''Buraya gelin.'' Babasının göğsüne yaslanan Janet'in hıçkırıkları boğazında düğümleniyordu. Bernie bileğinden tutarak karısını karşı köşeye götürdü. Işık demetleri her birini çarpraza almıştı. Ateşin ardı arkası kesilmiyordu. Ortalık soluk almayı güçleştirircesine toza dumana karışmıştı. Arka pencereden gelen ışık birdenbire gözden kayboldu. Öndeki ise araştırmasını inatla sürdürüyordu. İkinci tüfeğin mevziyi değiştirdiği besbelliydi. Az sonra uzaktaki yan pencereden bir çatırtı ve kırılan bir cam sesi kulaklarına geldi. El fenerinin kuvvetli ışığı gözlerini alırcasına içerisini aydınlattı. Tanner karısını ve çocuklarını merdiven yanına düşen arka köşeye sürdü. Bunu göz açtırmamacasına bir yaylım ateşi izledi. Mermiler çevresine ve başının üstündeki duvara saplandıkça Tanner ecel terleri döküyordu. Çaprazlama bir ateş altında kalmışlardı. Baltayı sımsıkı kavradı ve kör bir kurşuna kurban gitmeyi göze alarak ileri fırladı. Hayatı pahasına da olsa hasmını tepelemeyi kafasına koymuştu. Artık hiçbir güç onu durduramazdı. Yan pencereye varmasıyla baltayı gövdeye indirmesi bir oldu. Tüyler ürpertici bir çığlık koptu ve pencere aralığından içeriye oluk gibi kan fışkırdı. Tanner'ın yüzü ve elleri bir anda kana bulandı. Ön penceredeki tüfeği Tanner'a doğrultmaya çalıştı ama hedefini tutmayan mermiler döşemeyi delmekten başka işe yaramadı. Osterman bahçe tırmığını omzuna dek kaldırarak tek başına kalan tüfeğin üstüne atıldı. Son anda tırmığı mızrak gibi kırık camdan dışarı savurdu. Acı bir aykırış duyuldu ve ateş bıçak gibi kesildi. Tanner gücünü toplamak istercesine kollarını duvara dayadı. Her şimşek çakışında kanın briket duvardan damla damla süzülüşünü görebiliyordu. Geriye dönerek karısının ve çocuklarının yanına gitti. Alice hala hıçkıran Janet'i avutmaya çalışıyordu. Oğlu yüzünü duvara dönmüş, içini çeke çeke ağlıyordu. Leyla, Leyla! Birdie'nin sesi kötü bir haber beklediğini yansıtırcasına çatallı çıkıyordu. Leyla, neredesin? Leyla sakin bir sesle buradayım dedi. Bir şeyim yok sevgilim. Tanner Leyla'yı ön duvarın karşısında buldu. Buyruğuna kulak asmayarak yerinden kıpırdamamıştı. Sonra yorgun beynini uyaran bir şey gözüne çarptı. Leyla'nın yakasında yeşilimsi iri bir süs iğnesi vardı. Daha önce onu gördüğünü hiç hatırlamıyordu. Karanlıkta ışıldadığı için ilk kez farkına varmıştı. Gökkuşağının tüm renklerini yansıtan ve salt son moda butiklerde satılan süs eşyaları türündendi. Karanlıkta göze ilişmemesi olanak dışıydı. Bir şimşek ışığı Leyla'nın çevresini aydınlatınca Tanner az kalsın küçük dilini yutacaktı. Yakınında tek mermi izi yoktu. Tanner bir koluyla karısına ve kızına destek oldu, diğeriyle oğlunun başını gövdesine yasladı. Bernie Leyla'ya koşarak sevgiyle kucakladı. Dışarıdaki fırtınanın uğultusu arasından kulak tırmalayıcı bir siren sesi duyuldu. Heyecandan oldukları yerde dona kaldılar. Kurtuluş çanları onlar için çalıyordu. Birkaç dakika sonra güç anlaşılır konuşmalar ve giriş kapısının zil sesi kulaklarına geldi. ''Tanner, Tanner, kapıyı açın!'' Karısını ve oğlunu serbest bırakan Tanner kırık ön pencereye yürüdü. Buradayız, bodrum katındayız. İki yüzlü kabadayılar sizi. 26. Kısım. Tanner bu iki devriye polisini köyde trafiği yönetirken ve telsizli arabalarla kol gezerken çok görmüştü ama adlarını bilmiyordu. Daha birinci hizmet yıllarını bile doldurmamışlardı. Jenkins ve McDermott'un yanında çiçeği burnunda polis sayılırlardı. Hemen saldırıya geçerek ilk giren polisi şiddetle koridor duvarına iteledi. Ellerindeki kan polisin yağmurluğuna sıvandı. İkinci devriye polisi diğerlerine bakmak için yel yeperek bodrum merdivenine atıldı. ''Tanrı aşkına yakamı bırakın!'' ''Sizi piç kuruları eşek arısı gibi vızıldamaktan başka işe yaramazsınız.'' Size kalsaydı ocağımız çoktan sönmüştü. Bize bu oyunu neden oynadınız? Hemen cevap vermenizi istiyorum. Ya sabır, yakamı bırakın dedim. Ne oyunu, ne cevabı, neler sayıklıyorsunuz siz? Yarım saat önce bu evin önünden geçtiniz. El fenerini gördüğünüz halde oralı olmadınız. Bizi kaderimizle baş başa bırakarak kalleşle sıvıştınız. Aklınızdan zorunuz var anlaşılan. Ronnie ile ben köyün kuzey ucundaydık. Buraya çağrılalı 5 dakika bile olmadı. Scanlon ailesi silah sesleri duyduğunu bildirdi. Diğer arabada kimler var? Kimin nesi olduklarını bilmeliyim. Allah'ın cezası ellerinizi üstümden çekerseniz gider rapor defterini getiririm. Kimler olduğunu unuttum ama nerede olduklarını biliyorum. Elmalık yolu. Evlerine hırsız girmiş. Karda onlar o yol üzerinde otururlar. Karda onların evi değildi, o yolu iyi bilirim. Köşkün adı Needham'dı. Yanılmıyorsam hem bunlar yaşlı bir çift. Alice kollarında Janet olduğu halde merdiven başından hole yürüdü. Çocuk öğürüyor ve soluğu daralıyordu. Alice de kızımla ilgilenirken için için ağlıyordu. Onları oğulları izledi. Gözyaşlarının her yer toza karıştığı yüzünü pislik götürüyordu. Arkasından Ostermanlar gözüktüler. Bernie belinden tutarak Leyla'nın merdivenden çıkmasını destekliyordu. Hiç bırakmak istemezcesine sımsıkı karısına sarılmıştı. İkinci devriye polisi ağırdan alan bir tavırla kapı aralığından belirdi. Yüzündeki anlatım diğer polisi şaşkına çevirdi. Duraksayarak aşağısı savaş alanına dönmüş. Nasıl sağ kaldıklarını aklım almıyor, mucize bu dedi. McAuliffe telefon et, hemen buraya gelsin. Tanner karısını sevecenlikle oturma odasındaki divana götürürken hat kopuk dedi. Telsizde ararım. Ronnie adlı devriye polisi ön kapıya yollandı. Kulaklarına inanamayacak diye mırıldandı. İçeride kalan devriye polisi Leyla'nın oturması için bir koltuk çekti. Kadın yığılırcasına oturdu ve ilk kez olarak gözleri buğulandı. Bernie yandan karısının üzerine eğilerek saçlarını okşadı. Raymond annesiyle kız kardeşinin dizleri dibine çökmüştü. Gözlerini babasına dikmekten başka bir şey yapamayacak kadar ürkek gözüküyordu. Polis bodrum merdivenine yöneldi. Hem bir türlü yenemediği merakını giderecek hem de onların bir süre baş başa kalmalarına olanak tanıyacaktı. Gerçekten oturma odasındaki sahne yalnız aile bireylerini ilgilendirecek ölçüde özel sayılırdı. Kapı açıldı ve ikinci devriye polisi içeri girdi. Olanları Mac'e anlattım. Bereket versin telsizi bizim frekansa bağlıydı. Az daha küçük birini yutacak sandım. Hemen yola düşeceğini söyledi. Divanda oturan Tanner ne kadar sürer diye sordu. Fazla sürmez efendim. Yaklaşık 12 kilometre doğuda oturur. Yollar çok bozuk ama sesinin tonu bir başkasının göze alabileceğinden daha hızlı geleceğini gösteriyordu. Çevreye bir düzine yardımcı yerleştirdim. Evde de iki adamım var. Biri alt katta, diğeri üst kattaki holde kalacak. Elimden başka ne gelebilir bilmiyorum. McAuliffe Tanner'ın bodrum katındaydı. Diğerleri yukarıdaydılar. Tanner polis yüzbaşısının tepkisini ölçmek istercesine beni dinleyin dedi. Adamlarından biri bu evin önünden geçtiği halde tınmayarak basıp gitti. Işığı gördüğünden adım gibi eminim. Böyle kestirip atmanız doğru değil. Soruşturmayı kendim yaptım. Hiçbir görevlinin gözüne buralarda olağan dışı bir şey çarpmamış. Yol haritasını gördünüz. Buraya özel ilgi gösterilmesini işaretlemiştim. Devriye arabasının uzaklaşışını gözlerimle gördüm. Jenkins ve McDermott neredeler? İzin günleri ama onları da görev başına çağırmayı düşünüyorum. Hafta sonunda izine çıkışları biraz ters düşmüyor mu? Adamlarımı hafta sonlarında değiştiririm. Böylesi daha kolayımıza geliyor. Tıpkı kent meclisinin buyurduğu gibi. Tanner sesinin tonundan McAuliffe'in kendini temize çıkarmaya çabaladığını sezinledi. Bence değişik bir yöntem uygulasanız iyi olur. McAuliffe kendi havasındaydı. Dikkatle briket duvarları inceliyordu. Kamburunu çıkarırcasına eğilerek yerdeki birkaç kurşun parçasını topladı. Tanıtlamaya yarar ne varsa toplanmasını ve incelenmek üzere laboratuvara gönderilmesini istiyorum. Newark'takiler beceremezse FBI'dan yararlanacağım. Ne demiştiniz? Değişik bir yöntem uygulamanız daha iyi olur demiştim. Kısıtlayıcı bir yol ama yalnız benimle işbirliği yapmak zorunda kalacaksınız. Başka biri işe burnunu sokmayacak. Üstü kapalı konuşmayın. Birlikte bir telefon bulacağız ve benim adıma iki konuşma yapacaksınız. Tanner kimsenin bulunmadığına emin olmak için bodrum merdivenine doğru birkaç adım attığı sırada McAuliffe kimlerle diye sordu. Cardonlar ve Tremaine'ler. Nerede olduklarını öğrenmek istiyorum. Ne yarar umuyorsunuz? Söylediğimi yapın yeter. Bir şey mi? Belirli bir amacım yok. Yalnızca nerede olduklarını bilmek istiyorum. Onları hala merak ettiğimi söylersiniz. Tanner merdivene yöneldi ama McAuliffe odanın ortasında hareketsiz kaldı. Bir dakika, anladığıma göre soruşturmayı bu konuşmalara dayandırmamı istiyorsunuz. Peki, kabul ediyorum. Ama sırası gelmişken ben de biraz içimi dökeyim. Son günlerde iyice çekilmez oldunuz. Üstelik ülserim de azdı. Benim de zorunuz ne anlayamıyorum. Ne denli karın ağrısı şey varsa hep başıma sardınız. Ama artık canıma yetti. Bundan böyle sizin ya da dostlarınızın ne zaman başı sıkışırsa bana başvurmanızı istiyorum. Başka bir kapıyı çalmanıza gerek yok. Kimin peşine düşeceğimi bilemezsem işin sonunu getiremem. Hem bir şey daha var. McAuliffe sesini alçalttı ve bir elini midesine bastırırken diğer elinin işaret parmağını haberler bölümü müdürüne doğrulttu. Çevirdiğiniz dolaplar yüzünden sicilime beceriksiz notu düşülmesine göz yumamam. Bildiklerinizi benden esirgediğiniz için sorumluluk bölgemde fink atan katili enseleyemeyeceğim. Olmaz böyle şey. Tanner bir ayağı birinci basamakta olduğu halde çivilenip kaldı. Bakışlarında açık bir şaşkınlık okunuyordu. Bir dakikalık kararsızlıktan sonra açıklayabileceğine aklı yattı. Pekala, Omega. Bu adı hiç duydunuz mu? Tanner ele verici bir ışıltınıp yanıp sönüşünü kaçırmak istemezcesine McAuliffe'in gözlerini dikizledi. Omega'yı saklamak çabasında değilsiniz umarım. Neler zırvalıyorsunuz? Jenkins'e sorun. Belki size söyleyecekleri vardır. Haydi gidelim. McAuliffe'in polis arabasından 3 telefon konuşması yapıldı. Alınan bilgi yorumu gerektirmeyecek biçimde açık ve kesindi. Tremaine'lerle ve Cardonlar ne evlerinde ne de yakınlardaydılar. Kardı onlar New York eyaletinin kapı komşusu Rockland ilçesindeydiler. Hizmetçi kız yemeğe çıktıklarını ve az sonra eve döneceklerini söyledi. Philadelphia'dan da ivedi bir haber vardı. Tremaine'ler Virginia'nın hastalığı yinelediği için Rich Park'taki aile doktorlarına gitmişlerdi. Doktor Tremaine'lerin muayenehanesine uğradıklarını doğruladı. New York'a gittiklerinden %100 emindi. Çünkü akşam yemeğini değişik bir yerde yemelerini ve gönüllerince eğlenmelerini salık vermişti. Bayan Tremaine'in hastalığının depreşmesinin nedeni öncelikle ruhsaldı. Lassiter deposunda geçenleri unutturacak şeylerle oyalanması gerekiyordu. Tanner her şeyi gün gibi açık diye geçirdi aklından. Doğrusu ikinci ve üçüncü taraflar tereyağından kıl çekercesine işin içinden sıyrılmasını iyi biliyorlardı. Şimdiye dek her iki çift dişe dokunur bir açık vermemişlerdi. Bodrum'daki olayların ayrıntılarına inen Tanner canlarına kıymak isteyenlerden birinin kadın olabileceği sonucuna vardı. Fawcett, Omega'nın katiller ve fanatiklerden oluştuğunu söylemişti erkekler ve kadınlar. İşte cevabınız. McAuliffe'in sözleri çağrısız bir konuk gibi Tanner'ın düşüncelerini karıştırdı. Döndükleri zaman sorgularız. Söylediklerini gerçeklemek işten değil bildiğiniz gibi. Evet evet, onlarla konuştuktan sonra beni ararsınız. Buna söz veremem. Bilmeniz gerektiğine aklım yatarsa ararım.
22. ayrımın sonu. Sayfa 294.